Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlarken Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarını görmeye çalıştığımız ve bu vesileyle akrabalık ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmeyi, eksiklerimizi telafi etmeyi, güzel yönlerimizi geliştirmeyi hedefleyen bu çalışmamızda Resulullah Aleyhisselam'ın şimdiye kadar akrabalarından amcalarını, yengelerini, amcaların çocuklarını bitirdik efendim. Bugün itibariyle besmelemizi çekerek, yani Gül Sohbetleri programımızın 123. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabaları özel sunumumuzun da 56. bölümüyle yine sizlerle beraberiz. Efendim bu sefer kaç bölüm sürecek inşallah bakacağız hep beraber. Resulullah Aleyhisselam'ın halalarını efendim görmeye çalışacağız. Halaları, enişteleri, hala çocukları. Araştırabildiğimiz, başarabildiğimiz, bulabildiğimiz, aynı zamanda bir radyo programı içerisinde sunulabilecek kısmıyla, bütün ayrıntılarla değil. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Yani sizlerle Aleyhisselam'ı yakinen tanıma arzusundayız hep beraber inşallah. Efendim şimdi de işte az önce ifade ettiğim gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin halalarını, eniştelerini ve hala çocuklarını inşallah hep beraber görmeye çalışacağız. Şöyle bir soruyla giriş yapsam, canlı bağlantı alamadığım için bu program canlı bağlantılı program değil malumunuz. Sizin sorunuza cevap veremeyeceğim ama ben soru sormuş olayım da cevabı da gönülden almış olalım inşallah. Bir düşünün bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kaç halası vardı? Şöyle bir düşünelim. Bu halaları içerisinde kaçını tanıyoruz efendim? Bu halaların kocaları kimlerdi? Yani enişteler kimler? Ne kadar tanıyoruz? Bir de erkek ve kız olmak üzere hala çocukları kaç tane? Şimdi amcalarını ilk baştan paylaşmaya çalışırken söylemiştim bunun faydası nedir diye. Halalara giriş yapıyoruz diye bir kez daha söylemiş olayım. Peygamberimiz Aleyhisselam halalarıyla, enişteleriyle ve hala çocuklarıyla nasıl bir sosyal bir münasebet içerisine girmiş, nasıl bir hak hukuk gözetmiş, İslam'ın doğuşunda, yayılmasında, yaşamasında bu halaların, eniştelerin, çocukların fonksiyonları var mı? Ya da bir engellemeye girmişler mi? Efendim nedir ne değildir, bütün bunları görerek Resulullah Efendimiz'i biraz da yakından tanımış oluyoruz. Evet, sorumuzu tekrarlıyorum, cevap vereceğim tabii ki. Resulullah Aleyhisselam'ın kaç halası vardı? Evet, cevap geliyor efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın 6 halası vardı. 6 halası. Bu 6 hala içerisinde eminim hepiniz Safiye halayı bilirsiniz. Tanırsınız, meşhurdur çünkü. Ben belli bir sıraya koymaya çalıştım. Araştırabildiğim kadar doğumları, vefatları, hayat hikayeleri içerisinde şöyle bir sıralama aldım. Tabii ki bunlar öne arkaya da geçebiliyor. Ummu Hakim Beyze hala, Safiye hala, Atike hala, Berre hala, Ümeyme hala, Erva hala. Evet efendim, bir daha söyleyelim. Ummu Hakim Beyze hala, Safiye hala, Atike hala, Berre hala, Ümeyme hala, Erva hala. 6 halası var. sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Şimdi sırasıyla bu halaları tanımaya, yakından tanımaya çalışalım. Şimdi amcalarında olduğu gibi aynı ifadeyi kullanıyorum yine. Sizlerle aynı ifadeyi paylaşıyorum efendim. Biz kendi halamıza nasıl hala diyorsak, kendi amcamıza nasıl amca diyorsak, kendi dayımıza nasıl dayı diyorsak, aynı şekilde ve ondan daha yukarıda Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarına amca, dayılarına dayı, halalarına hala diyeceğiz efendim. Evet. Ummu Hakim Beyza halayı şöyle görelim yavaş yavaş. Efendim Beyza hala asıl isminden daha çok Ummu Hakim künyesi tanınmıştır. Ummu Hakim asıl adı Beyza'dır. Beyda. Beyda. Ummu Hakim künyesiyle meşhur olmuştu. Biz de bundan dolayı hangisi karışmasın diye Ummu Hakim Beyza hala diye bütün olarak efendim kullanıyoruz. Ummu Hakim Beyza hala İslam'ın gelişinden sonra veya ona yakın zamanlarda 70 yaşında vefat etmiştir diye bir rivayet var efendim. Bu rivayetler içerisinde en meşhur rivayet bu yani daha doğrusu. Ummu Hakim Beyza hala o yüzden hakkında fazla bilgimiz yok. İslam güneşi doğuyor. Ya o günlerde yani gelişinden hemen sonra ya da İslam güneşi doğmadan önce biraz daha irdelediğimiz zaman Ummu Hakim Beyza hala'nın sahabi kitaplarında ismi geçiyor. Resulullah'ın halası olarak ismi geçiyor. Hakkında iyi şeyler söyleniyor. Fazilet hikayesi yok. Dolayısıyla İslam'ı gördüğü, İslam'a girip girmediği bilinmiyor efendim. O yüzden bu konuda bir şey söyleyemeyeceğiz. Fakat Ummu Hakim Beyza hala'nın en büyük özelliği nedir diye sorarsak. Bir düşünelim bakalım. Ummu Hakim Beyza hala'nın en büyük özelliği ne olabilir? Ummu Hakim Beyza hala yani hangi sahabenin, meşhur sahabenin ninesi olabilir? Hani anneannesi olabilir. İşte o yönüyle meşhur olmuştur efendim. Hepinizin çok iyi bildiği, çok da sevdiği, çok çok değer verdiği dört halifeden biri olan Hazreti Osman radıyallahu anh'ın öz ve öz efendim ninesidir. Ummu Hakim Beyza hala. Dolayısıyla Hazreti Osman Resulullah Aleyhisselam'ın halasının torunu olmuş oluyor. Biliyorsunuz Hazreti Osman Hazreti Rukiye ile evlendi. O vefat edince Ümmü Gülsüm ile evlendi. Böylece Zinnureyn iki nur sahibi ünvanının sahibi oldu. Resulullah'ın çok sevdiği edep ve hayasını bizlerle paylaştığı o muhterem sahabenin efendim anneannesi yani ninesidir. Nereden oluyor? Az sonra çocuklarını sayacağım ben size ama yeri geldi diye söylemiş olayım. Ummu Hakim Beyza hala'nın çocuklarından birinin adı da Erva'dır efendim. Yalnız karıştırmayalım. Erva hala da var ayrıca müstakilen. Erva hala. Hani halalarını bir daha sayalım size. Ummu Hakim Beyza hala, Safiye hala, Atika hala, Berra hala, Ümeyme hala, Erva hala. Şimdi şu anda dediğimiz Erva yani Hazreti Osman radıyallahu anh'ın annesi olan Erva Ummu Hakim Beyza hala'nın efendim kızı oluyor. Dolayısıyla Hazreti Osman radıyallahu anh gibi o büyük sahabede Resulullah Aleyhisselam'ın halasının efendim torunu olmuş oluyor. Bazı kaynaklarda az önce söylediğim gibi nübüvvetten sonra sadece 2 yıl yaşadığı, Müslüman olup olmadığı konusunda efendim kesin kayıtlar olmadığı, bazı kaynaklarda sahabi listesi içerisinde ismi geçtiğinden sahabi olarak değerlendirdiğini ifade ettik. Elbette ki en doğrusunu Allah bilir. Ummu Hakim Beyza hala'nın hayat hikayesinden ziyade çocuklarından özellikle birisinden efendim fazla bahsedeceğiz. Ama şöyle kısa olarak şunu da söyleyelim. Ummu Hakim Beyza hala 4 erkek, 4 kız, 8 çocuk sahibi olmuştur. 4 erkek, 4 kız, 8 çocuk sahibi olmuş Ümmü Hakim Beyzi hala. Efendim, bu 8 çocuklar içerisinde en meşhurları Ümmü Hakim Beyzi halanın az önce geçtiği gibi Erva adlı efendim kızıdır. Erva adlı kızı. Diğer çocukları fazla meşhur olmamışlar. Yani şöyle isim isim söyleyecek olursak Amir, Talha, Velid, Halid, Erva, Ümmü Tala, Amine, Ümmü kızı. Ancak bunların içerisinde efendim az önce sizlerle paylaştığım gibi Ümmü Hakim Beyze halanın Erva adlı kızı meşhur olmuştur. Diğer çocuklarla ilgili efendim böyle geniş geniş sizlerle paylaşacağım fazla hayat hikayeler yok. Tamam, hepsi sahabe olmuşlar. Resulullah Aleyhisselam yanından yer almışlar. Efendim çeşitli savaşlarda, seferlerde bulunmuşlar. Önemli yerlerde görev almışlar. Bunlar var. Bunlar daha ziyade siyasal yönetim, askeri harekatlar şeklinde öne çıktığı için biz radyomuzda bunları pek fazla bu konulara girmiyoruz biliyorsunuz. O yüzden bunları geçiyorum. Ancak az önce ifade ettiğim gibi Erva yani Ümmü Hakim Beyze halanın Erva adlı kızıyla biraz sizlerle bahsedeyim bundan. Erva hala Affan bin Ebul As ile evlenmişti efendim. Affan bin Ebul As. Affan deyince size hemen Hazreti Osman bin Affan'ı çağrıştırıyor değil mi efendim? Evet. Affan bin Ebul As ile evlenmiş. Ondan Osman ile Amine adlı iki çocuğu olmuştu. İşte bu Osman meşhur Hazreti Osman. Ancak Hazreti Osman gibi edep ve haya abidesinin hangi şartlar altında bu edeple edeplendiğini görme açısından size çarpıcı bir şey söyleyeceğim şimdi. Erva yani Ümmü Hakim Beyze halanın kızı Erva Affan bin Ebul As'la evleniyor. Ondan iki çocuğu oluyor ama bir süre sonra Affan geç yaşta vefat ediyor. Ve Erva bu sefer de Ukbe bin Ebu Muayit ile evleniyor. Ukbe bin Ebu Muayit. Bu isim size bir şey çağrıştırıyor değil mi? Ukbe. Hazreti Osman dendiğinde bizi ne kadar mutlu ediyorsa isim, Ukbe dendiğinde o kadar nefret ediyoruz. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselam'a en çok eziyet edenlerin biriydi Ukbe. Yani Resulullah Aleyhisselam için hayatını ortaya koyan Hazreti Osman'ın babalığı oluyor Ukbe. Ukbe bin Ebu Muayit. Ve Ukbe'den olan çocuklar, onlar da çok geç zamanda İslam'a girecekler. Hazreti Peygamber'e son derece eziyet verirler. İşte Peygamber Aleyhisselam hala kızı Erva ile efendim eniştesinin onca sataşmalarına rağmen ne derece ilgilendiğini görüyoruz. Yani tahminler tam rakam verilemiyor. Yani vefatı da 100 yaşına yakındı diye geçiyor. İşte 100 yaşına yakın vefat etti. Hicri 35'te şeklindeki rivayete bakıp da hesabı yaparsak İslam güneşi doğduğu zaman Erva hala 53-54 yaşlarında olmuş oluyor. Yani Ümmü Hakim Beyze halanın kızı Erva, bu da hala sayılıyor aynı zamanda malum, Hazreti Peygamber'den büyük. Bu hala kızı. Büyük. Erva erken dönemde İslam'a girmiş ancak kocasının şirretliği yüzünden uzun bir süre Müslüman olduğunu gizlemek zorunda kalmıştı. Çünkü Ukbe bin Ebu Muayit iman etmediği gibi yani kocası azılı bir İslam düşmanıydı. Mekke'nin en azılı müşriklerinden biri olan kocasına rağmen hanım haliyle Ervan'ın İslam'ın doğru bir şekilde öğrenilmesi, yaşanması için çektiği sıkıntılara ve girdiği risklere baktığımızda hayran kalmamak elde değil efendim. İşte Hazreti Osman'ı radıyallahu anh yetiştirme noktasında nasıl bir emek verdiğini, nasıl bir evlat yetiştirdiğini ukbeye rağmen, işte meyvesi Hazreti Osman. Hepiniz bilirsiniz, tanırsınız, seversiniz. Biliyorsunuz Ukbe efendim Bedir Harbi'nde müşrik olarak öldü ve kör bir kuyuya atıldı. İşte o ölünceye kadar Ummu Hakim Beyza Hala'nın kızı Erva gerçekten çok ama çok çileli fakat hiç de aksatmayan bir İslam hayatı var. Hani bazen duyarsınız, duyarız, çok olur bunlar. Aslında ben işte şöyle yapmak istiyorum, böyle yapmak istiyorum, çevrem müsait değil, ortam müsait değil, bahaneler ortaya atarız, ileri süreriz. Çok bahanemiz var bizim. Ve zannediyoruz ki bizden öncekiler hiç sıkıntı çekmediler. Ve yine zannediyoruz ki sadece biz sıkıntı çekiyoruz. Ve yine zannediyoruz ki bizden sonra sıkıntı çekilmeyecek. Her şeyin bir karşılığı vardır efendim. Her şeyin bir karşılığı vardır. Zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de efendim mealen sizin canlarınızı, kanlarınızı cennet karşılığında satın aldık buyurmuyor mu? Can, kan, mal, mülk, evlat bunlar bizim değil zaten. Biz emanetçiyiz. Emanetçiyiz. Dolayısıyla emanetleri emanet verenin emri doğrultusunda efendim değerlendireceğiz ki yarın hesap verirken sıkıntıya düşmeyelim. Yine altını çiziyorum. Müşrik kocasının tavrı yüzünden uzun süre Müslüman olduğunu gizlemişti. Özellikle de kocasından bunu daha bir itinayla gizlemişti. Ev içi ve ev dışında her yerde çok dikkatli bir şekilde hareket etmişti. Dolayısıyla uzun bir süre Müslüman olduğunu evdekiler anlayamamışlardı. Yani misafir değil sonuçta, kendi evinde yaşıyor ve kocası efendim müşrik ve düşman. Yani eve geldiğinde aleyhisselama, Müslümanlar aleyhine ne ağır şeyler söyler, ne çirkin sözler kullanır. Resulullah'ın halasının kızıyla evli olduğuna hiç aldırış etmeden onun şahsında aleyhisselama saldırır. Ne kadar zor değil mi bu? Ne kadar zor. Bütün bunlara rağmen sabırla, sebatla ama istikrarla ayakta durmayı başaran Ummu Hakim Beyza Hala'nın kızı Erva mücadelesini nefsiyle sürdürür. Gizlemeye çalışır fakat zaman içerisinde ne kadar gizlese de tabii belli bir zaman geçince bir şeylerin değiştiğini gören kocası durumu sezmeye başlar. Neticede bir gün zamansız eve gelecek ve Ervan'ın namaz kıldığını görecek. Onu namazda yakalayacak. Yapmadığı hakaret ve işkenceyi bırakmayacak. Ben diyecek, putları terk edip sapıttıkları için şu insanlarla uğraşıyorum, eve geliyorum, benim hanımım da putları terk etmiş, sapıtmış diye o çirkin ağzıyla çok kötü şeyler söyleyecek. Erva hala ise asıl sapıklığın Allah'ı terk etmek olduğunu, Hakk'a dönmek gerektiğini, onun da imanla olduğunu ve insanın insan olarak yaşayabilmesi, insani değerleri muhafaza edebilmesi için İslam'a sımsıkı sarılması gerektiğini haliyle, kaliyle, ahlakıyla ortaya koysa da köre siz güzel bir şey gösteremezsiniz. sağıra güzel sesi işittiremezsiniz. Tat alma duygusunu kaybetmiş birine tatlı bir şeyi tattıramazsınız. Anlamaz. Çünkü kör olmuştur. Çünkü sağır olmuştur. Çünkü tattan anlamıyor. İşte burada Resulullah Aleyhisselam'ın diğer halalarına, ki daha önce amcalarında görmüştük, hala kızlarına, efendim ziyaretlere gittiği gibi, Ukbe gibi şirret adamın evini de Aleyhisselam giderek hala kızı hatırına, kendisinden büyük olan, abla konumundan olan hala kızı hatırına, onları manen beslemek, yanlarında olduğunu göstermek için gerçekten öyle hain bir adamın nazını çekmek zorunda kalır sallallahu aleyhi ve sellem. Ben böyle her şeyden bir ders çıkmak gerekir diye düşünüyorum ama bundan bu çıkar demek istemiyorum aslında. Onu genelde dinleyici, yazılarımda okuyucuya, konuşmalarımda dinleyiciye bırakıyorum. Ama burada biraz haddimi aşarım bilemiyorum ama şimdi biz yani biraz şu ahlaki eksiktir diye, şu kıyafeti şöyledir diye, bu davranışı budur diye kaç tane akrabamızı terk ettiğimizin farkında mıyız? Ya sıla-i rahim der Kur'an-ı Kerim sürekli. Aleyhisselam sıla-i rahim der. Akrabalar görülüp gözetilecek. Gelmeyene gidilecek. Selam vermeyene selam verilecek. İletişimi koparanla iletişim kurulacak. Yani biz bunlarla beraber olacağız. Bu işte Resulullah'ın sünnetlerinden biridir. Ancak bunu yaparken işte hala olur, amca olur, dayı olur. Bunların ellerine gittiğimizde bunların çocukları olur. Orada İslam'ın hükümleri çiğnemeyeceğiz, çiğnetmeyeceğiz. Ama bağırıp çağırmayacağız. Orada yani işte ben çok güzelim demek yerine, güzel de görünmek yerine, biz güzel durursak onların da gözünde sakatlık yoksa bu görülecektir. Resulullah'ın güzelliğini göremeyen bunca nasipsiz bizi nerede görecek? O yüzden Resulullah Aleyhisselam'ın bu en büyük halasının, işte hala kızlarının en büyüğü de budur, Erva hala, Aleyhisselam'dan büyük olduğunu söylemiştim. Efendim, her şeye rağmen Aleyhisselam üzülmesin diye müsait değiliz. İşte daha sonra görüşelim gibi pek fazla da Resulullah'ın gelmesini evine istemiyor. Bir yandan çok istiyor. Ama bir yandan da hain enişte. Resulullah'a çirkin sözler söylediği için, horladığı için Resulullah Aleyhisselam üzülmesin diye efendim. Böyle bir destansı duruş sergiliyor. Ummu Hakim Beyze halanın kızı Erva. Evet, İslam Gülistan'ına girmediği gibi şirk dikenliğinde sivri sivri batan kocası Ukbe iyice çileden çıkmış, işkencenin her türlüsünü yapar olmuştu. Hazreti Erva radıyallahu anh'a her türlü çile ve eziyetlere sabrederek hakta sebat etmiş, sabır destanları yazmıştı. Kolay değil tabii. Ben buradan ortam güzel, radyo ortamında sonuçta rahat, nezih bir ortam. Burada konuşurken her ne kadar bu bir radyo, televizyon olmadığını sizi göremiyorum ama yani sonuçta bir kalbi bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Siz de şu anda beni kimler nerede dinliyorlarsa, işinde, arabasında, evinde, nerede dinliyorlarsa böyle yani ben buradan rahat konuşuyorum. Siz oradan rahat dinliyorsunuz. Ama Erva hala öyle rahat yaşayamamıştı. Evet. Ummu Hakim Beyzala'nın kızı Erva halamız öyle güzel yaşayamamıştı. Rahat yaşayamamıştı. Biliyorsunuz Mekke dönemi 13 yıl sürdü. 13 yıl çekiyor bu çileyi. Hicret oluyor. Bütün sahabeler, iman edenler Medine'ye gidiyorlar. Bu hain adamın karısı olduğu için de gidemiyor tabii. Muhacire olamıyor. Ve Mekke'de kalmak zorunda kalıyor. Biliyorsunuz kısa süre içerisinde müşrikler Müslümanlara karşı ordu hazırladılar ve meşhur Bedir Savaşı oldu. Yani kısa süre derken de 1,5 seneye geçti tabi. Ve Resulullah Aleyhisselam başta olmak üzere bütün Müslümanları silip süpürmek, öldürmek için yola çıkmışlardı. Ervahların kocası da onların içerisindeydi. Bedir'e gitmişlerdi efendim. Onlar Bedir'e gide dursun. Biz kısa ama çok kısa bir ara verelim. Siz de inşallah bizden ayrılmıyorsunuz. Efendim az sonra yine inşallah beraber olacağız. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarından Ummu Hakim Beyza halanın kızı Erva'yı görüyorduk. Erva Hanım'ı görüyorduk efendim. Müşrik olan kocası başta sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Müslümanları tümüyle ortadan kaldırmak ve İslam güneşini de tümüyle söndürmek için büyük bir orduyla yola çıkmışlar. Bedir Savaşı patlak vermişti. İleride Aleyhisselam'ın hısımlarına sıra gelince Resulullah Efendimiz'in evliliklerini sizlerle paylaşırken hanımları işte kısmında çocukları da gelecek. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Hemen alakayı kurayım ben size. Aynı şekilde şartlar farklı da olsa Resulullah Aleyhisselam'ın büyük kızı Hazreti Zeynep'in kocası Ebu Las bin Rebi de o günlerde iman etmiş değildi malum. Ancak tabii Ukbe gibi şirret birisi değil diyor. Çok böyle yumuşak mülayim birisiydi. Hazreti Zeynep'in ağlamasını işitir, duyar bir şekilde Ummu Hakim Beyza halanın kızı Erva yanına koşar. Zeynep Sultan'ın ağlamasındaki ağıtının bir bölümünü söyleyeyim size. Ah yavrucuğum der. Çocuğunu sarılıp ağlıyor. Ah yavrucuğum, bugün ya ben yetim kalacağım ya da sen. Çok çarpıcı bir cümledir bu. Bugün ya ben yetim kalacağım ya da sen. Ben yetim kalacağım derken Resulullah Aleyhisselam babasının düştüğü tehlikeyi, sen yetim kalacaksın derken de kocasının gittiği bu uçurumlu yolu ortaya koymuş oluyordu. Ummu Hakim Beyza'nın kızı Erva da bu ağlamaya bir üstüyle katılacak. Evet diyecek. Benim de dul olmam kaçınılmazdır. Ancak dul olursam, yani kocam olursa sizin gibi üzülmem diyecek. Benim adam şirret birisi. Müşrik ve başta Resulullah olmak üzere ashab-ı kirama düşman bir adam. Yani ama niye üzülüyor? Yiğit bir adam, kahraman bir adam, acımasız da bir adam. Katil ruhlu birisi. Orada Bedir'de kim bilir kaç Müslümana zarar verecek diye korkuyor. Bir yandan Resulullah'ın zafer kazanması için dua ederken bir yandan da bu çileyi çekiyor. Ve gerçekten de Bedir Savaşı bildiğiniz gibi Müslümanların zaferiyle sonuçlanacak ve 70 müşrik orada cehenneme yolcu edilecek. Bu 70 müşrik, önde gelen müşrikler içerisinde efendim Ummu Hakim Beyza halanın kızı olan Erva'nın kocası Ukbe'de var efendim. Ve tabi bu hareket Erva'yı rahatlatır. Kocasının eziyetinden artık kurtulmuştur. İslam'ı rahat bir şekilde yaşamaya başlar. Ancak bazı şartlardan dolayı Medine'ye hicret edemez efendim. Ta ki Hudeybiye barışına kadar Mekke'de kalmak zorunda kalır. Ancak Mekke'de onun gibi gidemeyen mazlum, mağdur, mahkum, mahpus Müslümanlar var. Efendim onlara bir şekilde yardımcı olmaya çalışır. Yani elinden geldiği kadar, hani insanın bazen sıkıntısı olur, çilesi olur, git başımdan der, benim derdim başımı aşmış. Yani böyle çilesiz insan yoktur dünyada. Biz böyle sıkıntıya düştüğümüz zaman yani hayattan koparız, böyle bir bedbin bir hale geliriz. Ben sahabenin hayatında bunları hiç görmüyorum. Yani çok büyük bir sıkıntı çekiyorlar, çile çekiyorlar ama bakıyorsunuz ki efendim İslam'ı yaşama noktasında o gayretlerini sürdürüyorlar. Nihayet efendim Hudeybiye Barışı'ndan sonra Erva, hani Ummu Hakim Beyza Hala'nın kızı Erva, boyuna niye deyim böyle kullanım, çünkü biraz sonra Erva Hala deyince ondan karıştırmayınız diye sürekli Ummu Hakim Beyza Hala'nın kızı Erva diyorum efendim. Medine'ye hicret edecek ve orada uzun ve bereketli bir ömür yaşayacak. Hazreti Osman radıyallahu an işte o ahlak ve adabı nereden aldığını bir kez daha burada görmüş oluyoruz. Hani malumunuzdur, çok sohbetlerde dinlemişsinizdir, değişik değişik hoca efendilerden, büyüklerimizden, üstadımızdan çok dinlemişsinizdir. Hani sormuşlar, sen bu edebi nereden aldın diye, birçok kişi var böyle, bu genel bir sorudur. Efendim bu edebi nereden aldınız? Edepli insanlar var piyasada çok. Bunların biri işte sorulduğu zaman edepsizlerden diye cevap vermiş. Bu edebi nereden aldın? Edepsizlerden. Demişler estağfurullah ya, edepsiz nasıl edep alınır? Çok çarpıcı bir örnektir bu. Hepinizin bildiği bir örnek ama biz bunu beceremiyoruz yani. Biz bunu bozulma vesilesi sayıyoruz. Edepsizlerin yaptıklarını yapmadım diyor yani. Şimdi eğitimde çevre faktörü olumlu ya da olumsuz kişiyi etkiler mi? Etkiler. Bunu bilmeyenimiz yoktur. Ama bakıyorsunuz büyükler o olumsuz şartları bile mektep haline getirmişler. Oradan bir pay çıkarmışlar kendilerine. İşte bunların biri de Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük halası olan Ummu Hakim Beyza Hala'nın kızı Erva'dır efendim. Çok olumsuz çevrede yaşamış ama bir iffet abidesi, ahlak abidesi, kendisini ölümsüz kılacak bir evlat yetiştiriyor Hazreti Osman. Edep ve hayada efendim zirvedir. Şimdi ben halalarını ve hala çocuklarını görüyorum Aleyhisselam'ın. Torunlarına inersek ve Hazreti Osman'a girersek daha çıkamayız. Biliyorsunuz Hazreti Osman radıyallahu anh bir okyanus efendim. Bir okyanus. Onu anlatmaya ne benim takatim yeter, ne mi radyo programına sığar. Allah onun şefaatine cümlemizi nail eylesin efendim. Evet. Ummu Hakim Beyza Hala'nın kızı Erva Hala uzun süre yaşadı. Medine-i Münevvere'de Hazreti Osman radıyallahu anh'ın ciddi hizmetlerini gördü. Efendim sahabilerden Abdullah bin Hanzala radıyallahu anh Hazreti Erva radıyallahu anh'ın vefatı sırasında Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halini bize bakın nasıl anlatıyor. Halini. Şimdi annesinin cenazesini Baki kabristanına taşıdı. Tabi halk da var. Sonra kendi elleriyle onu kabre indirdi. Kim? Hazreti Osman. Daha sonra uzun bir müddet o kabrin başında ayakta durarak annesi için dua etti. Annesi için dua etti efendim. Hazreti Osman radıyallahu anh. Bir müddet sonra mescide gelince insanlara namaz kıldırdı. Çünkü artık halife, onun dönemindeyiz. Halifeli döneminde. Sonra da kendisi tek başına namaz kıldı. Yani nafile namazlar. Biraz sonra uzunca bir secde etti diyor. Secde halindeyken annesi için şöyle dua edip gözyaşı döküyordu diyor. Ya Rabbi, anneme merhamet et. Ya Rabbi, annemi affet. Evet, amin diyelim biz de. Ya Rabbi, anneme merhamet et. Ya Rabbi, annemi affet. Bu annem dediği Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından Ummu Hakim Beyza Hala'nın kızı Erva ve onca müşrik zulmüne rağmen İslam içerisinde bir nadide gül. Hayatı boyunca Allah ve Resulü rızası istikametinde yaşamış, İslam'ın doğru anlaşılması ve doğru yayılması ve doğru yaşanması için tabi yerindeyse hayatını ortaya koymuş ve mutmain bir gönülle vefat etmiş. Hazreti Osman gibi oğulları kızları çok, Hazreti Osman gibi bir zirve şahsiyet yetiştirmiş. Buna rağmen Hazreti Osman, "Ya Rabbi anneme merhamet et, Ya Rabbi annemi affet" diye dua eder efendim. Biz de annelerimize böyle duaları yapacak, annelerimizin gönüllerini inşallah alacağız. Hazreti Osman, ben dedim torunlara girersem uzun sürer diye ki bu torun konumundadır. Yani ahlakıyla, adabıyla, takvasıyla, iffetiyle zirve şahsiyet o annenin oğlu. Buna rağmen annesi için böyle dua ediyor. Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından kısa ve genel hatlarla efendim Ummu Hakim Beyza halayı efendim görmüş olduk. Ummu Hakim Beyza hala Resulullah Aleyhisselam'ın vahiy geldiği dönemlerde işte ila yetiştiği, İslam'a girip girmediği noktasında net ifade edilmeyen rivayetlerle beraber kendisi sahabe listesinde ifade edildiği ne bakılırsa ve özellikle de yetiştirdiği çocuklarına, bilhassa kızlar içerisinde Erva'ya bakıldığında nasıl bir kişilik ortaya koyduğunu görmüş oluyoruz. Efendim enişteler hakkında, Kureyz bin Rebiye hakkında böyle pek malumat geçmiyor. Yani bu enişte hakkında, o yüzden sadece halayı verdik. Hala çocuklar içerisinde de birazcık genişçe efendim Erva adlı halanın bu kızcağızı verdik. Hazreti Osman'ın annesini verdik. İnşallah hemen diğer halaya geçelim yavaş yavaş. Tabi yavaş yavaş geçsek de burada biraz duracağız. Çünkü Safiye halaya geldik efendim. Safiye binti Abdülmuttalip radıyallahu anha. Şimdi Safiye hala hakkında malum rivayetler çok, malumatlar çok. Bu bayağı sürecek gibi görünüyor. Ben Safiye haladan şahsım adına efendim çok şey öğrendim. Ve şimdi sizlerle de paylaşırken bunları siz de efendim göreceksiniz. Efendim Safiye hala Mekke'de nübüvvetten 43 yıl önce doğmuş. Yani ne demektir bu? Resulullah Aleyhisselam'a peygamberlik görevi geldiğinde Safiye halamız 43 yaşındadır efendim. Resulullah kaçtı? 47. Demek ki bu hala Resulullah Aleyhisselam'dan 3 yaş büyük olmuş oluyor. Daha sonra söyleyeceğim ama şimdi yeri geldi diye söylüyorum. Yani nübüvvetten 43 yıl önce, yani miladi 567'ye tekabül ediyor. Bu halamız, Safiye halamız Medine'de Hicri 20, miladi 640 yılında 73 yaşında efendim vefat ediyor. Şimdi kısa kısa Safiye halamızı tanıyalım ve bu Safiye halamızla beraber bir güzel yolculuğa çıkalım. Yani eş yolculuğu, anne yolculuğu, komşuluk yolculuğu, güzel bir aile olma yolculuğu, çocukları eğitme yolculuğu, hicret yolculuğu, savaşlarda ciddi ciddi görevler alma yolculuğu, hatta savaşma yolculuğu, sabır yolculuğu, sebat yolculuğu yok yok efendim Safiye halamızda. Efendim malum İslam güneşi doğmuş, karanlıktan aydınlığa geçiş süreci başlamıştı. Bu süreç içinde İslam'ın nuruna sırtını dönenler karanlıklar içinde kalıp karardıkça kararanlar olduğu gibi İslam nuru ile aydınlanıp nurlanan, onurlananlar da vardı. İşte bunlardan biri de Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili halalarından biri olan Hazreti Safiye halaydı. Diğer halalar ve amcalar henüz şaşkınlık içinde bocalarlarken Safiye hala cahiliye dikenliğinden İslam gülistanına geçiş yapmada ilklerin ilki olmuştu efendim. Resulullah Aleyhisselam'ın birinci derecede derece akrabaları içerisinde yani amcaları sonra halaları sonra dayıları. Birinci derecede yani hanımı çocuklarını söylemiyorum akrabaları içerisinde efendim ilk olarak Safiye halayı görürüz. Tereddütsüz iman etmiş ve Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yer almıştı. Safiye halayla ilgili o kadar çok rivayet var ki efendim. Genellikle İslam'ın o ilk gizli yayılma döneminde Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığını, ne yaptığını görürse onu yapmaya çalışan Safiye halayı görürüz bizde. Hani önce emir öyleydi. Yani gizli davet demek kimse duymasın anlamına gelmiyor. Yani halkı toplayıp sessizce konuşmak, konferans vermek, vaaz vermek, sohbet yapmak şeklinde değil de birebir. Yani eve gidiyorsun, evde şahıslarla görüşüyorsun, sokakta, dükkanda, çarşıda, pazarda ama böyle umuma açıkça anlatamıyorsun. Biliyorsunuz ilk 3 yıl böyle olmuştu. Ve sallallahu aleyhi ve sellem bu ilk 3 yıl içerisinde güvendiklerine mesajı verirken aynı zamanda bu mesajı alan nasipli insanlar da başka nasipli gönüller aramaya çıkmışlardı efendim. Mesajı alan nasipli insanlar başka nasipli insanları efendim aramaya çıkmışlardı. Bunun altını defaatçe çizmek lazım. Evet. Bu çok önemli çünkü Safiye halayı burada görürüz biz. Daha sonra Safiye halanın kaynaklara geçen yani ilk önemli tablosu İslam doğuşunun 3. yılının bitimi 4. yılın başlangıcında ciddi şekilde iki yerde görürüz efendim. Sizlerle zamanımız yettiği kadarla bu ikisini paylaşmaya çalışayım. Hatırlayacaksınız. Allah-u Teala mesajı açıkça vermesini Resulullah emrettiğinde önce en yakın akrabalarını uyar diye emretti. Malum bizim en sona bıraktığımız bir emirdir ve Allah'ın emridir bu üstelik. En önce en yakın akrabalarını uyar diyor Rabbimiz. Yani uyarmak için biz uyanmış olacağız. Uyanı uyandıramaz. Uyarılmaya muhtaç olan biri bir başka uyarılmaya muhtaç olanı ne hakla uyaracak? Allah'ın emri böyleydi. Önce en yakın akrabalarını uyar. Resulullah Aleyhisselam malum evinde bir yemek hazırlattı. Hazreti Ali Efendimiz'e vazife verdi. Yani bugünkü dille konuşursak, Türkçe ile konuşursak eline bir liste verdi diyelim. 40 küsur kişi var listede. Bunları yemeğe davet et dedi Hazreti Ali Efendimiz'e. O da çıktı. En yakın akrabaları yemeğe davet etti. İşte bunlar içerisinde Safiye halamız da var. Yani Aleyhisselam'ın halaları var. Enişteleri var. Amcaları var. Yengeleri var. Yetişmiş büyük amca çocukları var. Hala çocukları var. Dayıları var Aleyhisselam. Enişteleri de var Aleyhisselam'ın. Bunları biraz sonra diğerlerini göreceğiz efendim. Bildiğiniz gibi Aleyhisselam bunları yemeğe davet etti. Yemek ikramını yaptıktan sonra ben o yemekteki mucizeye arıntıya bunlara girmiyorum. Konum akrabalar. Bunlara girmiyorum. Yemekten sonra kalktı. Mesajı verecek. Fakat nasipsiz akraba amca Ebu Leheb çok ağır sözlerle meclisi dağıttı efendim. Ve mesaj verilmedi. İşte burada bir tek Safiye halanın Ebu Leheb'e müdahale ettiğini görürsünüz. Bir burada görüyoruz. Diğerlerinden takdir işte. Bilemiyoruz nedendir. Ses çıkmaz. Aleyhisselam amaç yerine gelemedi. Rabbimin emrini tebliğ edemedim endişesiyle onları tekrar davet etti. Yani biz şimdi böyle insanlara mesajı vermek için davet etsek, onlara yemek yedirsek, evimizde onlara ikramda bulunsak, ondan sonra bir şeyler onlara söyleyeceğiz, hani İslam'ın güzelliğini diyelim, anlatacağız. Böyle bir yamukluk yapsalar, yamuk kelimesi biraz yamuk kaçtı ama neyse bağışlayın, başka bir kelime bulamıyorum ki. Böyle bir terslik yapsalar ne yaparız biz? Aman canım, ben görevimi yaptım, ne haliniz varsa görün deriz değil mi? Yok efendim. Bu da sünnete aykırıdır. Allah neyi emrettiyse o yapılacak. Bir kez daha davet etti bunları. Yine geldiler. Yemek yendi. Ama aleyhisselam bu sefer efendim yemeğin bitmesini beklemedi. Yemek arasında ortasına bir de kalktı. Mesajının tamamını verdi efendim. Yine Ebu Leheb araya ara sıra girdiyse de Safiye hala başta olmak üzere bu sefer diğerleri de biraz müdahale ettiler. Ebu Leheb de engelleyemedi. Efendim aleyhisselam mesajı verdi. Mesajı verdi. Mesajın sonunda da sallallahu aleyhi ve sellem çok ana fikir bir cümleyle İslam davasını yaymak, İslam'ı hayata hakim kılmak, Allah'ın emirlerini yaşatma, yaşama noktasında içinizde bana kim yardımcı olur? Bana kim yardım eder? Diye sual buyurduğunda hepsi, ki buna Safiye halamız da dahildir, başlarının önlerine eğdiler, söz çıkaramadılar. O günlerde 13 yaşını doldurmuş, 14'e girmek üzere olan Hazreti Ali Efendimiz yerinden fırlamış, ben varım demişti. Bunu amcalara boyutunda genişçe görmüştük efendim. Ben varım demişti. 3 kez sordu aleyhisselam. Bundan rahatsız olan Ebu Leheb ileri geri konuştuysa da Safiye hala araya girdi. Sus dedi ona, kızdı. Sus dedi ona. Kardeşin oğlunu desteklemek önce sana düşer dedi. İlk karşı gelen sen mi olacaksın dedi. Andolsun ki biz kardeşimizin oğlunun yanındayız. Yani yeğenimizin yanındayız dedi. Safiye hala orada bir erkek duruşu sergiledi efendim ve meclis dağılmış oldu. İkinci örnek, benim bu zamana, bugünkü dersimize sığdırabileceğim, aleyhisselam hani yakın akrabalara mesajı verdikten sonra kabilesine şimdi mesajı verecek. Bildiğiniz gibi Safa Tepesi'nden bu mesajı vermişti. Ayrıntılara girmiyorum. Orada yine Ebu Leheb taşkınlık etmişti. Tebbet suresi gelmişti. Ben sadece burada şu cümleyi kullanacağım. Aleyhisselam Safa Tepesi'nden ilk defa umuma açık bir bütünlük ilkesi içerisinde mesajı verdi ve mesajı verirken sonunda kabile kabile, ey filan oğulları, Allah'a ve Resulüne iman ederek kendiniz cehennemden kurtarın. Ey filan oğulları, ey filan oğulları, ey filan oğulları, bütün kabileleri kendi kabilesi dahil saydı. Sonra efendim, ey Resulullah'ın halası Safiye, ey Muhammed'in kızı Fatıma, bu iki ismi özellikle kullandı efendim aleyhisselam. Allah'a ve Resulüne iman ederek kendinizi cehennem ateşinden kurtarınız dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ki Safiye hala mümineydi. Hazreti Fatıma da mümineydi. Mümineydi. Ama orada aleyhisselam, sizin birinizin yeğeni, birinizin babası olmam ahirete size fayda sağlamayacak. Siz iman etmediğiniz sürece size faydam olmayacak demişti sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Safiye halanın o Safa Tepesi'nde ismiyle bir kere hitap edilmesi, ey Resulullah'ın halası Safiye, Abdülmuttalib'in kızı Safiye, aleyhisselamın böyle söyleyerek İslam'a davet edişi, o İslam'da olduğu halde verdiği mesaj gönüllerden gönüllere öylesine yayıldı ki o günden bugüne biz o sesi duyuyor, lebbeyk lebbeyk deyip efendim o beldelere koşuyoruz ibadet maksadıyla. Allahu Teala bu güzel insanların güzelliğindeki güzellikleri güzelliğimiz haline getirmeyi nasip etsin diyor. Bugünkü sohbetimizi burada noktalarken Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını tanımanın önemini bir kez daha hep beraber görmüş oluyoruz efendim. Bu duygular hepinizi tekrar tekrar saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.